Ayrım 18. Diyarbakır surlarında. Dizleri dirseklerine dayalı, dalgın gözleri kirli, yer karalarında ayak izi seçer gibi yere çakılı kalmış olarak oturduğu bankta başkomiserin kendisini içeri çağırmasını bekliyor. "Nüveyre, duyduğunda bu işe çok gülecek," diye geçiriyor içinden. "Ama iş yahu." Ne kadar ışıklandırılsa da aydınlatılamaz karanlık ruhlu koridorlardan biri bu. Ölgün, soğuk. Oturduğu bankın yer yer boyaları soyulmuş, hani nasıl adlandırılacağını bilemediğin bazı ara renkler vardır ya, bununki de onlardan. Şimdi içeri çekip polis zoruyla sorsalar, "Söyle bakalım kızım, ne renktir bu?" diye söyleyemezsin. Neler de düşünüyor, insan zihni ne tuhaf. Polisin burada, Diyarbakır'da sorduğu sorabileceği sorular düşünüldüğünde ne kadar saçma, şimdi şu aklından geçenler. Geri sayıyor düşüncelerini. Gerçekten o kadar saçma mı? Tıpkı ne olduğuna tam karar verilemeyen bu ara renk gibi, ara durumlar, ara duygular, belirsizlikler, bulanıklıklar yok mudur herkesin içinde, hayatında, seçimlerinde? İnsan kendine bile tanımını tam yapamadığı, çoğu kez istese de yapamayacağı duygular, durumlarla iç içe yaşamaz mı? Her şeyin niyesini, nasılını o kadar bilerek mi yaşıyoruz sanki? Polisin burada sorduğu çok daha önemli sorulara verilecek yanıtlar içinde kökünü bu çeşit belirsizliklerden, bilinmezliklerden, adlandırılmazlıklardan alan durumlar da yok mudur peki? Annesinin hiç unutamadığı bir sözü geliyor kulağına. "Kendini ne kadar çabuk kaybedenlerin yerine koyabiliyorsun, hiç fark ettin mi?" Belli. Loiser sözlüğünün Türkçe'ye yeni girdiği günler. Örneğin bu sözü niye andığını da tam bilemiyorum şu an. Ona birdenbire kaybedenlerle özdeşleşme yeteneğini hatırlatan ne şimdi peki? Annesi. Her şeyi çok çabuk fark eden kadın, artık ölü ama sesiyle hep yanında. Dünyada her şeyin siyah beyaz olmadığı söylenip durur ya. Bunu söyleyenler dünyada griler de vardır diye eklerler bir çalımla. Böylelikle dünyanın bütün renk ve durum yelpazesi iki cümleyle halledilmiş olur. Sözünü ettiği şey bu da değil. Çünkü gri de bilinen bir renk. Söylediğinde anlaşılır bir yanıt. Hayır, gri de değil, daha ara bir renk. Tam tanımlayamıyorum. Denecek cinsten durumlar ilgilendirirdi onu hep. Yani polislerin en hoşuna gitmeyecek yanıtlar. Onlar hep kesinlikle ilgilenir. Bu çeşit yanıtların gerçekleri aydınlatmayacağına inanırlar. Dünya onlar için siyah beyazdır. Kapatılması gereken dosyalar ancak siyah beyaz kesinliğinde aydınlanır. Her işin mutlaka bir aslı vardır. Elle tutulabilecek, çıplak gözle görülebilecek bir aslı. İşte o öğrenilene kadar sorgu sürer. Her zaman yaptığı gibi aklına doladığı bir sorunun, bir durumun burgacında tekrarlara dayalı zihinsel yolculuklara çıktığını fark edip kendinden sıkılıyor. Komiserim biraz bekletecek sizi. Bir şey içer miydiniz? Birdenbire başında biten genç polisin yüzünde muzip bir ifade var nedense. Yüzüne dayadığı ellerinin çekildiği yerlerde leke gibi iki kırmızılık kalmış olduğundan emin oluyor. Bazen düşüncelere dalmış bir halde, avuç içleri yüzüne dayalı bir halde oturduğu tuvaletten kalktığında da birdenbire banyonun aynasında yüzünün iki yanında oluşan bu iki kırmızı lekeyi görür. Genç polis sanki onu tuvalette yakalamışçasına mahcup oluyor. "Yok, teşekkür ederim," diyebiliyor. Kaşlarını düzelterek, elle çizilmiş gibi duran kalın, biçimli kaşları bir erkeğinkiler gibi gür ve dik. Yukarı doğru fırçalar gibi tarardı. Hiçbir zaman almadı kaşlarını. Onların bakışlarını da gürleştirdiğine inandı. Şoset çoraplar giyip ördek kuyruğu kesimli saçlarla cici kız olmaya çalıştığı zamanlarda bile belli durumlarda eli hep kaşlarına gider, gene öyle yapıyor. Polis yüzünde aynı muzip ifadeyle uzaklaşıyor. Geriye kalkılıp sol ayak bileği saat izinin üzerine gelecek biçimde bir bacağını diğerinin üzerine atıyor. Sağ kolu da bankın arkalığında. Parkta kız bekleyen erkek oturuşu derlerdi buna kendi aralarında. Emniyet müdürlüğü binası için fazla rahat bir oturuş bu. Yanaklarındaki kırmızılıkların solmasını bekliyor. Sol gazetelerde çalıştığı zamanlarda kapısının önünden bile geçirtmedikleri bu binanın şimdi koridorunda yayılmış oturabiliyor. Hem de bir bacağı diğerinin dizi üzerinde. Bu rahatlığı bir ölçüde şimdi çalıştığı gazetenin basın kartını taşıyor olmasına borçlu olduğunu biliyor. Gene de bacağını indiriyor. Gereği yok. Durumdan haberdar etmesi gereken Nüveyre'yi ancak komiserle konuştuktan sonra arayabilir. Ama gelecek pazar Ekin'in kapak ya da orta sayfa konusunun uçup gittiği kesin. Onca gün, onca emek, durumundaki ironi, yüzüne zehirli bir gülümseme gibi yayılıyor. Konusunun kurbanı olmak da başlı başına bir konu elbet. Şimdi Nüveyre burada olsa, madem öyle bu durumu konu yapalım o zaman derdi. Ardından çoğu kez şaka yaptığını sananlara verdiği yanıtı yinelerdi. Şaka değil çocuklar. Türkiye'nin şakası yoktur. Bugünün şakası yarının gerçeğidir bu memlekette. Bu gazeteler niye hala ayakta sanıyorsunuz? Daha önce de defalarca gelip gitmişliği var Diyarbakır'a. Bir ara buraya yerleşmeyi bile düşünmüştü. 90'lı yıllar buranın en karanlık yılları. Gittiğinin ayına kalmadan faili meçhul olursun sen bu akılla diyen arkadaşları adeta zorla alıkoymuşlardı onu İstanbul'da. Oysa bir süre sonra arkadaşı Kerem onun yapamadığını yapmış, bir gecede verdiği kararla valizini kaptığı gibi gelip o sıralar sokaklarında her gün birilerinin öldürüldüğü Diyarbakır'a yerleşivermişti. Ofiste ev tuttum diyordu. Gel, bende kalırsın. Çeşitli nedenlerle her gidişinde ticaret odası lokalinde, baro lokalinde, mevsimine göre gazeteciler cemiyetinin bahçe içindeki açık hava lokalinde uzun, dumanlı geceler geçirmişlerdi. Bazen yanlarında başkaları olurdu. Gazeteciler, öğretmenler, sendikacılar, bölgenin kadınlarını örgütlemeye çalışan aydınlık bakışlı kızlar, şehrin aydınları, Diyarbakır surlarından konuşmuşlardı bir akşam. Ne zaman hatırlasa, Rojda'nın zeytin karası gözlerinin çakmaklı ışığı hala gözlerini alır Aslı'nın. Surları ayakta tutan üst üste yığılmış taşlar, kirişler, sütunlar değil ki, hikayelerdir şehrin hikayeleri. O kadar güçlü, o kadar sökülüp alınamaz hikayeler ki bunlar. Bu yüzden ayakta kalıyor bu şehir, bu surlar, bu halk demişti. Sadece şehriyle övünür gibi söylemiyordu. Taşın, toprağın, surların hakkı yenmesin diye anlatıyordu sanki. Diyarbakırlıların gözlerindeki o dolgun fazlalıkla bakıyordu. Kelimelerin hiçbir zaman yetmeyeceğini bilmenin bakışları yüklediği o dolgunlukla. İstanbul'a döndükten bir süre sonra o geceden ve surlardan kulağında kalan sözlerin anısıyla Italo Calvino'nun görünmez kentlerini yollamıştı Rojda'ya. Hiç ses çıkmamıştı ondan. Nedense çok sonra öğrenmişti Rojda'nın öldürüldüğünü. O kitabın eline geçip geçmediğini, geçtiyse okuyup okumadığını bilmiyordu. Ama ne zaman ansa Rojda'yı, onun anlattığı surları, bu surların kuşattıklarını içinden sormak geliyordu. Görünmez kentler ne zaman görünür Rojda? O gecelerden, konuşmalardan, anılardan yüklendiği borçla şehrin, bölgenin sorunlarını duyurmaya çalışıyordu. Yaptığı haberler yüzünden açık ya da örtülü tehditler almış, başı birkaç kez ciddi derde girmiş, polis jandarmayla karşı karşıya geldiği birçok seferde güçlükle sıyrılabilmişti işin içinden. Korkmuştu olanlardan, korkutulmuştu ama bu onun cesaretini artırmaktan başka bir işe yaramamıştı. Yetmiyormuş gibi birçok haberi basılamamış belgeleri, dosyaları elinde kalmıştı. O ışığı kıt, Dumanı uzun gecelerde, işin çok zor, annene benzemeden annen gibi olmaya çalışıyorsun diyordu Kerem. Onun gibi adalet dağıtmaya çalışıyorsun sen de. Ama onun eteklerinin altında yaşayan bir kız olmaktan çıkmaya çalışarak. Aslı gülümsemişti. Bunu kadınlara özgü psikolojik bir sorunmuş gibi anlatıyorsun. Yok merak etme, bizim de babalarımızla durumumuz pek farklı değil. Çoğu erkek hem babası gibi olmak ister hem bir başkası. Yani nasıl olacaksa. Sonra babalar ve oğullara, anneler ve kızlarına diyerek kadeh tokuşturmuşlardı. Bir keresinde insanlara sokağa çıkmaktan, evlerin ışıklarını yakmaktan ürktüğü, soğuğu kesme ayaz kurt dumanı bir gecede gittikleri bir lokalde, hiç yeri değilken ani bir gülme krizine tutulmuşlardı. ''Ne işimiz var burada, elin Diyarbakır'ında, deli miyiz biz yahu?'' diye hıçkırık tonunda kahkahalarla masaya kapanmışlardı. Bezgin, uykulu garsonların ümitsiz yüzlerinin havayı iyice ağırlaştırdığı lokalde kendilerinden başka bir masa daha vardı. Tavandan sarkan hasır örgü lambaların içine saklanmış ampullerin cılız ışığının aydınlatmaya yetmediği, elle tutulur bir yabancılık, kimsesizlik, çaresizlik her şeyi yoksullaştırıyordu. Böyle durumlarda konuyu birdenbire okkalı bir cümleyle dramatik boyutlara taşımada usta olan Aslı, gülmekten katılarak kapandıkları masadan başını kaldırdığında yüzündeki kahkahayı ansızın dondurup ''Unuttun mu? Burası Türkiye'nin vicdanı.'' demişti. ''İnsanlığımızı tartıyoruz burada. Onun için buradayız.'' Faili meçhul cinayetlerden, töre cinayeti kurbanlarına, olağanüstü hal bölgesi valiliğinin göz yumduğu yolsuzluklardan, jandarma, korucu çeteleşmelerinin zulmüne, insan ticaretinden uyuşturucu kaçakçılığına varana dek, bölgede vuku bulan her karanlık konuda bir sürü haber, röportaj, yazı dizisi. Bunları yaptıktan ve birçoğunu yayımlatamadıktan sonra, adeta burada, bölgede çalışamaz olmuştu. Çaldığı bütün kapılar yüzüne kapanıyor, her adımında karanlık yüzlü bir takım adamların takibine, tacizine maruz kalıyor, açık ya da örtük tehditlerle yıldırılmaya çalışıyordu. Bu arada çalıştığı gazetelerin biri kapanmış, diğeri dikiş tutturamamış, bir diğerinden de ayına varmadan kovulmuştu. Yorulmuştu. Nasılsın diye soranlara Diyarbakır yorgunuyum diyordu. Bakmayın siz, aslında Türkiye'de Diyarbakır yorgunu ama bunu kendisine itiraf edemiyor henüz. Bir süre başka işlerde çalıştıktan sonra gazetecilik yapmaktan ümidini kestiği günlerin birinde eskilerden tanıdığı Nüveyre aramıştı onu. Bir süredir büyük bir gazetenin eklerinin yönetmenliğini yapıyordu. Gazetede yeni bir yapılanmaya gidiliyor, hem artık 90'lı yıllardaki kadar karanlık değil oralar. Bölgeyi en iyi tanıyanlardan birisin, gel kanadımın altına gir, demişti. Gönenmişti. Yaptıklarının birileri tarafından görülmüş, unutulmamış olması çok sevindirmişti onu. Demek kaybolmamıştı. Gazetecilik yapmayı özlemişti. Ne varsa eski solcularda var deyip gitmişti Nüveyre'nin yanına. Dostça karşılanmıştı. Büyük bir gazetede daha yaygın bir okur kitlesi karşısında çok daha yararlı olabileceğini düşünmüştü. Ya ben artık oralara gitmesem de beni Bodrum'a, Marmaris'e, Side'ye falan yollasanız size daha yararlı olurum, demişti Nüveyre'ye. Benim o zamanlar Diyarbakır'dan tanıdıklarımın çoğu şimdi Bodrum'dalar. Çeşmelerde, otel, bar, pavyon, kumarhane sahibi oldular. Zamanın emniyet müdürü, vali çocuklarının çoğu mafyacılarla kol kola gece kulübü işletiyorlar. Meslekten atılmış polislerin, erken emekli edilmiş askerlerin, tapusu düne kadar inşaat işçiliği yapan garibanların üzerine kayıtlı olan 5 yıldızlı otelleri var tatil beldelerinde. Asıl haber oralarda. Üstelik şimdilerde yeni Rus ortaklar da alıyorlar kendilerine. KGB eskisi, Putin zengini. Ne istersen var. Bestseller, macera romanı. Soluk soluğa izlenecek aksiyon filmi konularıyla dolu oralar. İyi ya, demişti Nüveyre. Ben de başıma iş açmaman için seni oralara değil de Diyarbakır'a yolluyorum. Solcunun eskisinin kıyağı bu kadar olur kızım. Şansını zorlama. Gülüşmüşlerdi. Ondan sonraki gelişlerinde bu gazete adına yaptığı Batman'da ailelerince intihara zorlanan kadınlar. Hizbullah'ın karanlık çukurlarda katlettiği insanlar. Töre cinayetine kurban verilmiş kızlar. Üzerine art arda yaptığı haber ve röportajları ses getirdi Aslı'nın. Bugünse basit bir nedenle şikayetçi olarak bulunuyordu emniyet müdürlüğünün koridorlarında. Çantası çalınmıştı. İçeri girdiğinde şaşırıyor. Yakışıklı, modern görüşlü, genç bir adam komiser. Açık tenli, hafif çilli yüzü, yumuşak bakmayı bilen bal rengi gözleri. İyice yabancı kılıyor onu buraya. Şimdinin polis akademisi mezunlarından olmalı. Yeni kuşak polisler böyle artık. Yabancı filmlerdeki meslektaşlarını andırıyor. Böyleleri derdi daha iyi anlayabilirmiş izlenimi uyandırıyor insanda. Artık bir şeylerin değişmekte olduğunu düşündürüyor. Aslı'nın gazeteci olması, çalıştığı büyük gazetenin adı davranışlarını daha da yumuşatıyor gibi. Tabii konunun kendisi de. Derin bir soluk alıp başlıyor söze. Durumu fazla gülünç olmadan anlatmayı becerebilmeyi ümit ediyor Aslı. Diyarbakır'da kapkaççı çocuklarla ilgili yaptığı bir haber nedeniyle bulunduğunu, birkaç gündür yaptığı görüşmelerin notlarının, ses kayıtlarının içinde bulunduğu çantasını bugün çarşı içinde kapkaççılara kaptırdığını anlatıyor. Tahmin ettiği oluyor. Komiser gülmeye başlıyor. Daha doğrusu gülmesini bastırmaya. Bu duruma alışması gerektiğini düşünüyor. Ne de olsa bu işin bir de İstanbul'u var. Başta Nüveyre olmak üzere gazetedeki çocukların kahkahaları şimdiden patlıyor kulaklarında. Bu genç komiser karşısında toy, beceriksiz bir muhabir gibi görünmek istemiyor. Ama tam bir kara alay örneği. Durum apaçık ortada. Gülmeyip de ne yapsınlar? Görüşme yaptığım çocuklardan biri olamaz diyor. O tür bir organize iş olduğunu sanmıyorum. Konuyu bilmeyen tamamen habersiz birinin işi olsa gerek. Hayır, para yoktu içinde. Cüzdanım üstümdeydi. Kimliğim de, fotoğraf makinesi de, ses kayıt cihazı da. En önemlisi notlarım vardı çantada. Kaç günlük emek. Bir anlık dalgınlığıma geldi. Dükkanın ağzında bir şeyler bakınırken bir an sağ omuzumdan sol omuzumu aktarmak için çantamı tezgahtaki çuvalın üstüne koyacak oldum. Hangi arada nasıl kapıp kaçtı ben de anlamadım. Komiser önündeki kağıda gereken notları alıyor. Sonrasında bir süre daha Diyarbakır'dan İstanbul'a kapkaççı çeteler tarafından kimisi kandırılıp götürülen, kimisi düpedüz kaçırılan çocuklar. İstanbul'daki çeşitli kapkaç olayları hakkında bir gazeteciyle bir polisin sohbeti havasında konuşuyorlar. Aslı konuyla ilgili olarak bu yakınlarda bir başka komiserle yaptığı görüşmeden söz ediyor. Bugün izinliymiş o kişi. Bu akşam İstanbul'a dönmeyi düşünüyordum güya, diyor Aslı. İşim bitmişti aslında. Biraz daha misafir edelim sizi Diyarbakır'da, diyor komiser. Aslı elinde olmadan gülümsüyor. Diyarbakır'da bir komiser tarafından misafir edilmek, geçmişte yaşadıklarından kül rengi anı serpintileri düşüyor gözlerinin önüne. El sıkışıp ayrılırken konu böyle sıradan bir hırsızlık vakası olmasaydı eğer, bu görüşmenin nasıl gelişeceğini hayal etmeye çalışıyor. Akademi mezunu olmanın asıl farkının o zaman anlaşılacağını düşünüyor. Çıkarken yumuşak bir hareketle ardından çekiyor kapıyı. Binadan çıkmak üzere koridorda hızlı adımlarla ilerlerken yanından geçip giden genç bir kadın iki adım sonra durup ardından sesleniyor. Aslı! Başını çevirmesiyle kadının yanına gelmesi bir oluyor. Aslı! Gözlerime inanamıyorum. Sensin gerçekten. Tanımadın mı beni? Ben Birsen. Çorum'dan Birsen. Hani yaz tatillerinden hatırlasana. Bütün yıllar birden geçip çocukluk yazlarına kadar gidiyor. Birsen. Evet Birsen. Naciye teyzenin kızı Birsen. Çorum demek. Adli tatil. Demek Aslı için. Her yaz olmasa da annesinin yıllık iznini birlikte geçirdikleri Çorum, civar köyler, yaylalar, serin sular, tabiatla iç içe geçirdiği zaman içi kıpırdıyor. Birsen'in sevincinde tek bir şeyle açıklayamayacağı aşırı bir coşku, abartılmış bir özlem var. Kucaklaşıyorlar. Kaşından gözünden tanıdım seni, diyor. Sahi, kaç yıl oldu görüşmeyeli? Söylenmesi gereken ilk ayaküstü sözlerden sonra "Hayırdır Aslı?" diyor Birsen. "Ne işin var burada? Bir yaramazlık yok inşallah." "Yok yok," diyor Aslı. "Hallettik sayılır. Bak bir şey varsa çekinme söyle. Kocam burada çalışıyor. Bir yardımı dokunur. Polis mi işin?" "Evet, terörle mücadelede. Pek eve gelemiyor şu sıralar. Evden bir şeyler istedi, onları getirmiştim." Çocukluğunun yazları gözlerinde kelebek kanadı gibi dağılıyor. Annesinin onu büyüten özlü sözleri, elinde terazi tutan adaletin gözlerinin neden bağlı olduğunu, çocukluğu boyunca yanlış yorumladığını anımsıyor. Gözleri bağlı olduğu için doğru tartamadığı terazisinde adaletin hep yanlış kararlar dağıttığını düşünürdü çocukken. Annesi onun öyle olmadığını, hatta Aslı'nın düşündüğünün tam tersini simgelediğini açıklardı. Gözü kapalıyken bile doğru tartardı adalet. Dağınık düzen çağrışımlar içinde savrulduğu yerlerden birdenbire bunlar düşüyor aklına. Ağırlaşan adımlarla konuşa konuşa birlikte çıkışa yöneliyorlar. Tam çıkacaklarken hışımla içeri dalan üç kişiyle burun buruna geliyorlar. Bir örnek sayılabilecek ayakkabıları, koyu renk takım elbiseleri, yağlı saçları, Moğol bıyıkları ve yeryüzünün neresinde olurlarsa olsunlar dünyaya aynı nefretle bakan tehditkar bakışlarından rahatlıkla tanınacak bu üç kişi kollarını iki yana aça aça yürüyüp hızlı adımlarla kat ettikleri koridorun sonundaki asansörlere yöneliyor. İçinden bir ses Aslı'ya onların demir parmaklıklı hayvan kafeslerini andıran yan yana odaların bulunduğu 5. kata çıkacaklarını söylüyor. Birdenbire her şey eskisi gibi tanıdık gelmeye başlıyor Aslı'ya. Merdiven basamaklarını inerken "Ne kadar özlemişim seni Aslı," diyor Birsen. "Konuşacak ne çok şey var. Vaktin varsa bir yerde oturalım mı? Çok merak ediyorum seni. Kaç yıl oldu görüşmeyeli." Sesinde adeta yalvaran bir ton var. "Pek merak edecek bir şey yok aslında," diyor Aslı. Kendi kulağına bile fazla kuru geliyor sesi. "Bu arada şimdiden söyleyeyim. Ne yazık ki fazla zamanım da yok. Öğleden sonra önemli bir randevum var. Gazeteciyim demiştin değil mi?" "Onun için mi?" "Evet. Gitmeden önce mutlaka yapmam gereken bir mülakat var." Aslı yalan söylediği anlarda kendinden nefret ediyor. Mülakat. Sözünü de duruma bir ciddiyet kazandıracağı için seçmiş olmalı. Bir an basamakta durup, "Bak, güneş yüzünü gösteriyor. İstersen bunun tadını çıkaralım biraz. Yürüyelim şöyle. Hem hava da güzel," diyor Aslı. "Evet, hava güzel. Eve gidelim derdim ama," diyor Birsen küçülen bir sesle. Bu amanın arkasını getiremiyor. Duymazlığa geliyor Aslı. Eve kapanma düşüncesi içini karartmaya yetiyor zaten. Aradan geçen yılları kendilerince tartarak bir süre yan yana yürüyorlar. "Şu ileride Esma Ocak Çay Bahçesi var," diyor Aslı. "Orada oturalım istersen." "Yok, Orada oturmayalım, diyor Birsen. Onun yanında Mado var. Orası daha kibar bir yer, gülümsüyor Aslı. Birsen'in söyleyemedikleri bir dolgunluk olarak sesinde titreşiyor. Çocukken sesinde olmayan bir tınıyı ayırt ediyor. Peki, diyor. Fark etmez benim için.